Ayrım 45, Sarıkamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 414. 2 Ocak 1915. Enver Paşa'nın bu sabah verdiği emir, ileride savaş tarihi yazacakları şaşırtacak garipliklerle doluydu. Artık alınan raporlara ve cephenin genel durumuna göre değil, gönlünde yatanlara göre emir vermeye başlamıştı. Bugüne dek Rusların geri çekileceği yolundaki saplantısından bir türlü vazgeçmemiş, olur olmaz her şeyi geri çekilme biçimde yorumlayarak aşırı iyimserlik dalgaları arasında bocalayıp durmuştu. Şimdi bir adım daha ileri gidiyor, ortalıkta hiçbir belirti olmadığı halde kimi birliklere zaferler kazandırıyor, kafasında yarattığı zaferlere göre emirler veriyordu. Aslı astarı olmayan kendi uydurduğu zaferlere dayanarak düş ürünü başarıların sürdürülmesi için emirler vermesi, Enver Paşa'nın psikolojik bir çöküntü içinde olduğunu gösteriyordu. İç dünyasındaki çelişkili havayı, gönlünden geçenlerle gerçeği birbirine karıştıran çarpık ruhsal bunalımını yanındaki Alman subaylarına ve Türk kurmaylarına da bulaştırmış olmalı ki, kimse bu zaferler, bu başarılar nereden çıktı demiyordu. Belki de onun bunca bozgunun, bunca yıkımın arasından kendine teselli bulacağı, avunacağı bir şeyler uydurmasını hoşgörüyle karşılıyorlardı. Kim bilir? Enver Paşa'nın dengesizliklerle dolu emiri şöyleydi. Ordu emri, 2 Ocak 1915. Bardız yakınında ve 32. tümenin karşısında bulunan düşman fena halde yenilerek geri çekilmiş ve bir daha görülmemiştir. 11. kolordu karşısında bulunan düşman da 30 Aralık günü Aras Irmağı üstüne kurduğu köprüden geçerek Aras'ın güneyine çekilmiş ve doğuya doğru püskürtülmüştür. Hiçbir düşman kuvveti Bardız Kızıl Kilise yolunun kuzeyine geçmemiştir ve Kızıl Kilise'de düşman bulunmamaktadır. Düşman eğer 32. tümen cephesinden çekilmiş ise tümen onu izleyecek ve 11. kolorduyla birleşecektir. Ordu bulunduğu mevzileri koruyacaktır. Başkomutan Vekili Enver. Emir böyleydi. Ne var ki gerçekten ne 32. tümen düşmanı yenilgiye uğratmış ne de 11. kolordu Rusları püskürtmüştü. Üstelik emir kendi içinde de tutarlı değildi. Emirin başında 32. tümenin karşısındaki düşmanın fena halde yenilerek geri çekildiğini ve bir daha görülmediğini müjdeleyen Enver Paşa, emirin son bölümünde zafere kendisinin de inanmadığını saklayamıyor ve eğer düşman 32. tümen cephesinden çekilmiş ise tümen onu izleyecek diyordu. Dipnot: Kafkas cephesinde 10. kolordunun Büyük Harbin iptidasından Sarıkamış Muharebeleri nihayetine kadar harekatı adlı değerli araştırmayı yapan Kaymakam yani Yarbay Selahattin Bey bu emir için şu açıklamayı yapmaktadır. Enver Paşa'nın kendisine böyle raporlar verilmediği halde böyle durumları kafasında canlandırarak ona göre kararlar verdiğine bu emirden büyük delil olamaz. İşin daha da ilginç yanı bu bir ordu emiriydi. Bu tür emirler ordunun tüm birliklerine gönderilirdi. Emiri alan komutanlar gerçeği bildiklerinden şaşırmışlardı. Hele 32. tümen komutanı Albay Abdülkerim Allah bilir kaç kez okumuştu anlamak için. Bardız'ın adı geçmese başka bir tümen yerine yanlışlıkla kendi tümeninin numarası yazılmış diye düşünüp rahatlayacaktı. Düşmanın geri çekilmesi bir yana, ilerlemesi dursa ona dünden razıydı. Çekilen kendi tümeniydi. Önceki gün Rusların ağır baskısına dayanamayarak Bardız'ı bırakmak zorunda kalmış, gerideki Norşin köyüne çekilmişti. Günlerdir üstün düşman kuvvetleriyle boğuşan tümeni, aşırı soğuğun da etkisiyle erimiş, yılgınlığa kapılan savaşçılar birer ikişer gerilere kaçmaya başlamıştı. Aldığı sert önlemlere, yakalanan kaçakların herkesin gözü önünde idam edilmelerine karşın kaçmalar sürüyordu. Yüze yakın kaçağı kurşuna dizdirmiş, durum değişmemişti. Düşmanın fena halde yenilerek geri çekilmesi şurada dursun, dağılan savaşçılarını toplamak ve sarsılan morallerini düzeltmek için didiniyordu. Disiplini korumak için iç hizmet ve yönetim talimnamesinin en sert hükümlerini uyguluyordu. Kaçakları yakalamak amacıyla gerilere devriyeler çıkartmıştı. Bardız Kızıl Kilise yolunun kuzeyine düşmanın geçmediğini okuyunca saçını başını yolacaktı neredeyse. Tam 5 gündür Bardız Kızıl Kilise yolu Rusların elinin altındaydı çünkü. 11. Kolordu komutanı Galip Paşa emiri kim bilir kaç gün sonra alacak ve o da şaşkına dönecekti. Rusların Aras Irmağı'nın güneyine çekildiğini ve doğuya doğru püskürtüldüğünü söylüyordu Enver Paşa. Ne çekilmesiydi? Kimdi püskürtülen? İşin içinde olmasa inanacaktı. O kesimin komutanıydı ve cephesini avucunun içi gibi biliyordu. Gerçeklerin böyle saptırılması emirin öteki bölümlerindeki başarıları da kuşkuyla karşılamasına yetecekti. Galip Paşa bu emirin şaşkınlığını üstünden atamadan Enver Paşa'nın bir emirini daha alacaktı. Bugünkü tarihle yazılan emirde şöyle diyordu Enver Paşa. Düşman Bardız yakınlarında püskürtülmüş ve Bardız Sarıkamış yolunun kuzeyinde hiçbir düşman birliği görülmemiştir. Düşmanın Kars'a doğru çekilmesi olasılığı vardır. Bu nedenle Kızıl Kilise'de bir müfrezesi bulunan ordumuz Sarıkamış önlerindeki mevzilerinde kalacaktır. 32. Tümen karşısındaki düşmanın çekilmesi halinde düşmanı izleyerek 11. Kolordu'yla bağlantı kurmaya çalışacağından 11. Kolordu da Sarıkamış yönünde ilerleyerek sözü edilen tümenle birleşmeye çalışacaktır. Bu emirde Enver Paşa'nın gönlünden geçenlere dayanıyordu. Ruslar Sarıkamış'a getirdikleri yeni destek birlikleriyle kuvvet üstünlüğü sağlamışlardı. Sarıkamış önlerindeki 2 Türk kol ordusundan kala kala birkaç bin kalmış savaşçıyı kuşatıp yok edecek düzeni kurmaya çalışıyorlardı. Ruslar geri çekilmiyor, tersine her yönden Sarıkamış önlerindeki Türklerin üstüne yürüyerek gitgide çemberi daraltıyorlardı. Ali Sofu köyünde karargah kuran 1. Kafkas Kazak Tümeni Komutanı General Baratov, bugün General Bergman'dan bir telgraf aldı sevindi. Türkleri kuzey kanatlarından kuşatıp yeryüzünden silme görevi kendisine veriliyordu. Başına talih kuşu konduran telgraf şöyleydi. Bugün Ali Sofu'da 2. Plaston Tugayı'nın 5 taburu ile tümeninizden 10 süvari bölüğü toplanacaktır. Bunlara General Gabayev ile General Voronov'un müfrezelerini de ekleyiniz. Aldığım bilgilere göre trenle Kars'tan hareket eden Gabayev ve Voronov müfrezeleri El Geçmez ile Novoselim arasında bulunuyorlar. Bu kuvvetlerle Divnik ile Çatak'taki düşman kuvvetlerinin durumunu keşfettikten sonra onlara şiddetle saldırınız. Türkleri elden geldiğince demir yolunun kuzeyine sürünüz ve aynı zamanda süvariyle onların batıya doğru geri çekilme yollarını kesmeye çalışınız. Şunu da dikkate alınız ki ben Türklerin kuzey kanatlarının Divnik ve Çatak'ta bulunduğunu sanıyorum. Güney kanatları ise yukarı Sarıkamış'ın yani Çerkezköy'ün kuzeyindeki sırtlarda bulunmaktadır. Ara vermeden yaptığımız saldırılar sonucu Türkleri dağlara çekilmek zorunda bıraktık. Görünüşe göre Türkler soğuktan, açlıktan ve kendilerine indirilen darbelerden çok zayıf düştüklerinden şimdi geri çekilmeye hazırlanıyorlar. Bu nedenle saldırınızın kesin sonuca yönelik olması gerekiyor. Sizin bu amaçla Divnik ve Çatak'a doğru harekete geçtiğinizi haber alır almaz bizim de buradan Sarıkamış'tan Türklerin cephe ve güney kanatlarına yapacağımız saldırı başlayacaktır. Sizin birinci amaç ve hedefiniz Kars'a giden demir yolunu elinizin altında tutmak ve ona düşmanın zarar vermesini önleyerek Sarıkamış'a yiyecek maddeleri getirilmesini, hasta yaralı ve tutsakların gerilere gönderilmesini sağlamaktır. General Bergman'ın telgrafındaki bir nokta dikkati çekiyordu. Görünüşe göre Türkler soğuktan, açlıktan ve kendilerine indirilen darbelerden çok zayıf düştüklerinden diyordu. Sıralamayı doğru yapmıştı gerçekten. Türk savaşçılarının canına okuyanların başında dondurucu soğuk geliyordu. Sonra açlık, en sonda da Rusların indirdikleri darbeler yani çarpışmalar. Hava kuru ayaza çekmişti yine. Sarıkamış önlerinde donmadan sabahı bulabilen Türk savaşçıları zor bir günün başlangıcında olduklarının bilincindeydi. Isı sıfırın altında 25-30 derece arasında oynuyordu. Son kerteye ulaşan açlıktan gittikçe güçsüz kalan savaşçıların soğuğa karşı dirençleri kalmamış gibiydi. Geceyi mevzilerde nöbet bekleyerek geçirenlerin çoğu sabah kaskatı bulunmuştu. Donanlar karşıdan görülebilecek biçimde siperlere yerleştiriliyor, Ruslara mevzilerde çok savaşçı varmış havası verilmek isteniyordu. Albay Arif gün ışırken tümeninin mevzilerine dolaştı. Hepsi bir araya toplansa en fazla iki bölük oluşturabilecek sayıdaki savaşçılarını gözden geçirdi. 12 bin kişilik savaşçıdan arta kalanların sayısı 200'ü zor buluyordu. Onlar da dirençsizlikten titremeyi bile unutmuş, perişan kılıklı insan hayaletlerinden başka bir şey değildi. Denetlemesini bitirdikten sonra kolordu karargahına doğru yürüdü. Karargah ile tümen zaten iç içeydi. Birkaç yüz metre yürüyünce karargaha vardı. 9. kolordu komutanı İhsan Paşa kaputuna sarılmış, bir ağacın altındaki küçük ateşin önüne çökmüştü. Ateşin üstüne bir gaz yağı tenekesi oturtulmuştu. İhsan Paşa yer gösterdi, ateşin başına çöken Albay Arif tenekenin içinde patates haşlandığını görünce bir tuhaf oldu. Bunlar Teğmen Ahmet'in türlü tehlikelere göğüs gererek sokulduğu köylerden toplayıp getirdiği patateslerden paşanın payına düşenlerdi. Bir kolordu komutanı, bir Osmanlı paşası açlığını bastırmak için patates kaynatıyordu sabah sabah. Kafkas İfet'e giden ordu 10 günde bu durumlara düşmüştü. Hesapsız kitapsız ileri sürülen ordunun 3 kolordu komutanından birinin İhsan Paşa'nın sergilediği acı görünüm oynanan dramın son perdesinin iyice yaklaştığını görmeye yetiyordu. Albay Arif sözü Yarbay Ömer Lütfü'nün dün anlattıklarına ve kurşuna dizilmesi için Enver Paşa'nın verdiği emire getirdi. İhsan Paşa anlattıklarını doğrulayınca sordu. Komutanım olarak askerlik görevim ve namusumun gereğini yaptığıma inanıyor musunuz? İhsan Paşa acı gülümsemeyle karşılık verdi. Hiç kuşkun olmasın. Albay Arif hakkında gösterdiği güvene teşekkür ederek ayrıldı. Yeni bir Rus saldırısı bekleyen savaşçılarının mevzilerine döndü. Çok geçmeden bir haberci Enver Paşa'nın emrini getirdi. Ordu emridir. Düşman hakkında yeni bir bilgi edinilememiştir. Kolordular bulundukları mevzileri koruyacaklardır. Gerekli olmayan ulaşım kolları başköy üzerinden Oltu'ya gönderilecektir. Ordu komutanlığı başlangıçta 9. kolordu yanında kalacaktır. 9. kolordu 32. tümenin durumu hakkında bilgi almak için derhal yani geceleyin subaylardan oluşan bir keşif kolunu Bardız'a gönderecektir. Keşif kolu tümeni Bardız'da bulamazsa oradaki düşmanın ne yaptığını ve hangi yöne gittiğini öğrenecektir. Bundan başka Kızıl Kilise'de düşman bulunup bulunmadığı sürekli araştırılacaktır. 10. kolordu Sarıkamış Karakurt, Sarıkamış Kars, Başköy Kızıl Kilise ve Başköy Bardız yollarını sürekli gözetim altında bulunduracaktır. Başkomutan Vekili Enver. Emir Enver Paşa'nın Sarıkamış'ı almaktan umudu kestiğini gösterir nitelikteydi. Artık o geri çekilmeyi kolaylaştıracak önlemler almaya çalışıyor, kapalı da olsa geri çekilme hazırlığına girişiyordu. Özellikle Kızıl Kilise ve Bardız yönüne önem vermesi en kısa ve kolay yoldan çekilmeyi düşündüğünü ortaya koyuyordu. Ne var ki Rusların 9. kolorduyu yanlarından sardığını bildiği halde hala geri çekilme emri vermiyordu. Ayrıca sabah verdiği emirde Bardız yakınında ve 32. tümenin karşısında bulunan düşmanın fena halde yenilerek geri çekildiği müjdesini verirken, şimdi Bardız'a keşif kolu göndererek 32. tümenin orada olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Daha sonra bir emir ulaştı Albay Arif'e. 29. tümen komutanlığına. 2-1-1915 saat 12.40. İkinci bir emire kadar durumu koruyunuz ve bulunduğunuz yerde direniniz. 9. kolordu komutanı İhsan. Kesinlikle geri çekilmek yok. Aldığın yetkiye dayanarak mevziyi düzeltmek için bile olsa bir adım geri atarsan bu kez kurşuna dizilmekten kurtulamazsın demek istiyordu İhsan Paşa. Son bir haftadır İstanbul ve Anadolu'da yayımlanan gazetelerde zafer haberlerinden geçilmiyordu. Haberler resmi bildirilere dayanıyordu. Bildirilerin kaynağı ise Erzurum'du. Erzurum'daki kurmaylar cepheden haber alamıyorlar. Bu yüzden İstanbul'daki genel karargaha yolladıkları ve oradan da resmi bildiri biçiminde gazetelere dağıtılan haberler gerçeğe değil, hazırlanan saldırı planının gerçekleştiği varsayımına dayanıyordu. Gazetelerde yer alan haberler Rusları hızla kovalıyoruz. Binlerce tutsak aldık. Sayısız cephane ve silah ele geçirdik. Çok hızlı ilerlediğimizden arkadan telgraf telleri döşemeye zaman bulamıyoruz gibi başarı doluydu. Bugün gazetelerde yayımlanan resmi bildiri şöyleydi. Erzurum'dan bildirilmiştir. Savuç Bulak'ın 50 kilometre kuzeyindeki Miyan-Dü-Ab dolaylarında Ruslar kesin yenilgiye uğratılmıştır. Ordumuzun asıl cephesinden Erzurum'a doğru büyük ölçüde Rus tutsağı gönderilmeye başlanmıştır. Şimdilik 600 tutsak Erzurum'a varmış bulunmaktadır. Erzurum'daki kurmayların kulağına kar suyu kaçmış olmalı ki asıl cephedeki yani Sarıkamış'taki savaşmaya pek değinmiyorlar, İran'daki küçük bir çarpışmayı ön plana çıkartıyorlardı. Ormanın Sarıkamış'a bakan yamaçlarında Amasyalı çavuş Hurşit ile birlikte 8-10 er yaktıkları ateşin çevresine çömelmiş ısınıyorlardı. Bir ara erlerden birinin öne doğru kaykıldığı, ardından yavaşça yanan çam dallarının üstüne yıkılıverdiği görüldü. Ne olduğunu anlayamayan çavuş Hurşit öfkeyle seslendi. ''Daha mı ısınamadın Dürzü? Çık ateşin üstüne tüne bari!'' Erde hiçbir hareket yoktu, öylece kala kalmıştı. Çavuş yerinden fırladı. ''Yanacan hay deli, yanacan lan!'' Gitti eri geri çekti, bir gariplik sezdi. İnanmaz bakışları uzun uzun süzdü, sonra iç geçirir gibi söylendi. ''Garibe bakın hele, ölmüş be! Hasta mıydı acep?'' Ölünün başına gelen bir er ağlamaklı sesle yanıtladı. ''Hep yan yanaydık, tövbe deyin, hasta neyin olsa bilmem mi, taş gibiydi vallahi. Saçı sakalına karıştığından yaşı pek belli olmayan bir onbaşı bilgiç bilgiç söze karıştı. ''Ecel kardeşler, ecel, vadesi bu kadarmış. Ne demiş erenler? Ecel gelmiş cihane, baş ağrısı bahane.'' Son günlerde eceliyle ölenlerin çoğaldığı dikkati çekiyordu. Donmadan, yaralanmadan, herhangi bir hastalık belirtisi görülmeden gencecik savaşçılar ölüveriyorlardı. Nedenini anlayan bilen yoktu. Savaşlarda pek alışılmadık ölüm türü olmasına rağmen kişisel dosyalarına eceliyle öldü diye yazılıyordu. Eceliyle öldü yazılarak dosyaları kapatılan genç savaşçılar gerçekte hızlı yaşlanma denilen bir tıp olayı sonucu ölmüşlerdi. Bu insanlar 3 haftadır hızlı yaşlanmaya yol açan çok ağır koşullar altında yaşamlarını sürdürmüşlerdi. İlk günler sürekli yürümüşler, kısa molalar dışında 4-5 günde ancak 1-2 saat uyuma olanağı bulabilmişlerdi. Bu aşırı yorgunluğa bir de açlık eklenmişti. Üstelik bu yorucu yürüyüşler dondurucu bir havada sıfırın altında 25-30 derecede yapılmıştı. Vücudun dondurucu soğuğu yenebilmesi için savaşçıların her zamankinden çok daha fazla kalori veren yiyeceklerle beslenmesi gerekiyordu. Fazla kalorili yiyeceklerle desteklenmek şurada dursun. Normalin çok altında beslenmişler, daha doğrusu boş midelerle hem günlerce yürümüşler hem de soğuğa karşı direnmeye çalışmışlardı. Üstelik çoğu kışlık yiyeceklerden de yoksundu. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi üstüne üstlük günler süren geceli gündüzlü yürüyüşler sonunda Ruslarla kanlı çarpışmalara girişmişler, son güçlerini harcayarak saldırı üstüne saldırı yapmışlar, güçlü Rus saldırılarını göğüslemeye çalışmışlardı. Böylece bedensel bitkinliğe savaşmaların yarattığı psikolojik baskı, sürekli ölüm korkusunun verdiği sinir yıpranması ve yakın çevresindekilerin her gün donarak ya da düşman ateşiyle ölüşüne tanık olmanın doğurduğu moral çöküntüsü eklenmişti. Bu genç savaşçıların hemen hemen hepsi son 2 haftadır bir çatı altı görmemiş, dağlarda ormanlarda yani açıkta gecelemişlerdi. Baskına uğrama ve donuverme korkusunu içlerinden atamadan karların üstüne kıvrılarak yaptıkları 1-2 saatlik kestirmelerle uyku gereksinimlerini gidermişler, sözde dinlenmişlerdi. Kısacası aşırı yorgunluk, günler süren uykusuzluk, açlık, dondurucu soğuk ve sinir gerginliği nedenleriyle oluşan hızlı yaşlanma ölümlere yol açmıştı. Hızlı yaşlanmanın tıp bilimine göre açıklanması için insanlığın İkinci Dünya Savaşı denilen daha büyük bir yıkımı yaşaması gerekecekti. Dipnot, İkinci Dünya Savaşı'nın 3. yılında 6. Alman ordusu Sovyet Rusya'nın içlerini de ilerlemiş, Stalingrad kentinin yarısını ele geçirmişti. Ruslar sokak sokak ev ev yaptıkları savunma sonucu Alman saldırısını kırmışlar, ardından büyük kuvvetlerle geniş bir çember yaparak Stalingrad'daki 230 bin kişilik Alman kuvvetini kuşatmışlardı. 24 Kasım 1942 günü kuşatılması tamamlanan Almanlar için tek kurtuluş yolu bir yarma hareketiyle çemberi kırarak gerideki Alman kuvvetleriyle birleşmekti. Fakat Almanya'yı tek başına avucunda tutan diktatör Hitler geri çekilme izni vermedi. Hava yoluyla yapılan sınırlı yiyecek, ilaç ve cephane desteği zamanla giderek azalmış, sonunda tümüyle kesilmişti. Sıfırın altında 30 derece soğukta ve boş midelerle savaşan Alman askerlerinin arasında başta karaciğer olmak üzere ölen arkadaşlarının organlarını yiyenler bile görülmüştü. Şiddetli çarpışmalar, açlık ve donmalar yüzünden büyük yitikler vererek 2,5 ayda 90 bin kişiye inen 6. Alman ordusu 2 Şubat 1943 günü Ruslara teslim olmak zorunda kalmıştı. Kuşatmanın sonlarına doğru genç Alman subay ve erlerinden bazılarının durup dururken ölü verdikleri görülmeye başlanmıştı. Bu tür ölümlerin artması üzerine nedenini anlamak için uçakla ünlü bir tıp profesörü gönderilmişti Stalingrad'a. Profesörün cesetler üstünde yaptığı otopsilerde dikkati çeken ortak bulgular şunlardı. Bütün iç organların renkleri gerçek renklerine oranla son derece solgundu. Her organın çevresini saran dokularda bulunması gereken yağ tabakası incelmiş, büyük ölçüde azalmıştı. Karaciğerlerde kan toplandığı görülüyordu. Kemiklerin içindeki kırmızı ve sarı ilikler özelliklerini yitirmiş, saydam bir pelteye dönüşmüştü. En büyük değişiklik kalplerde olmuştu. Kahverengi bir görünüme bürünen kalpler sanki her yanından büzülmüş gibi küçülüvermişti. Buna karşılık kalplerin sağ kulakçıkları anormal biçimde büyümüştü. Otopsiler sonucunda hazırlanan raporda şunlar yazılıydı. Kalbin sağ kulakçığının aşırı büyümesi ve aniden kalbi durduruşu yaşlı insanlarda görülen bir ölüm şeklidir. Aşırı yorgunluk, açlık ve dondurucu soğuğun bir araya gelmesiyle oluşan zor yaşam ortamı, genç askerlerin kalplerinin sağ kulakçıklarının çok kısa sürede büyümesine yol açmıştır. Özetle genç askerler hızlı yaşlanma nedeniyle ölmüşlerdir. Kırk beşinci ayrımın sonu. Sayfa 423.